Ayrım 37.
Oysa insanoğlunun binlerce yıllık çabası orman kanunu yenmek, insan olmaktı. Bu unutulmuş gibiydi. İğrenç bir yüzyıldır 19. yüzyıl dedi Günay Rodoplu. Gerçekten iğrenç. Düşünebiliyor musun? Renan'dan Marx'a kadar, maalesef Marx'a kadar bir düzine düşünür, sömürüye kulp takmak ister gibi bazı ırkların diğerlerinden yaratılışları icabı daha üstün olduklarını da ilan ettiler. Mesela Sami ırklar, yani Araplar ve Yahudiler, Renan'a göre hastalıklı bir çocuğun pek zor büyümüş şeklini andırırlar. Marx'a göre Hintliler acı çekmezler çünkü onlar doğuludurlar. Tabii bütün bunlar kendi ülkelerini tüketmiş yağmacıların Asya-Afrika insanını gönül rahatlığıyla sömürmesini kolaylaştıran söylemlerdi. Bu yüzyılda Hristiyanlığın hakim olduğu geçmiş yüzyılların gelenekleri tamamen unutulmuştu. Oysa 17. yüzyılda Orta Çağ kültürü henüz etkiliydi ve örneğin kâr yapmanın bir haddi olduğu düşünülürdü. Bir tüccarın başka bir tüccarın müşterisini çalmak için fiyat düşürmesinin Hristiyanlığa uygun düşmediği söylenirdi. Toplumun ve ekonominin insan için olduğu düşüncesi henüz kaybolmamıştı. İnsanın ekonomi ve toplum için var olması söz konusu değildi. Toplum içinde bir grubu inciten ekonomik kalkınma sağlıksız sayılırdı. Sosyal dengelerin bozulmaması gerekliliği şeklindeki geleneksel düşünce etkisini sürdürüyordu. Mesela 1731'de yazılan Complete English Tradesman, İngiliz Tüccarının Külliyatı isimli bir kitap vardır. O kitapta çok parası olduğu için kredi kullanmak zorunda olmayan, mallarını doğrudan üreticiden aracısız alan bir tüccarın haksız rekabetle, tamahkarlıkla suçlandığını biliyoruz. Yine aynı dönemlerde makinelere işçi düşmanı denir. Montesquieu, işçilerin sayısını azaltan makinelere habis derdi ama Homo economicus galip geldi. 19. yüzyılın toplumsal karakteri rekabetçi, istifçi, sömürücü, otoriter, saldırgan ve ben merkezci bir karakterdi. Ve geçerli bir karakterdi çünkü kapitalizm Homo economicus'u serbest bırakmanın son tahlilde topluma yarayacağı inancının ürünüydü. Feodal dönemin tersine farklı ve üstün olmak insanlara bir içgüdü gibi yerleşmişti. Rodoplu, dönemin patolojik sorunlarının sömürü ve istifçilikten kaynaklanan insan onurunun hiçe sayılması, batılı ulusların kendi işçi sınıflarını ve Asya-Afrika'yı yağmalamaları olduğunu söyledi. 19. yüzyıl reform hareketlerinin hepsi bu toplumsal patolojiyi düzeltmeye yönelikti. Anarşistlerden Marksistlere kadar sosyalist hareketlerin tümü sömürüyü ortadan kaldırmak, işçiyi bağımsız, özgür, saygın yani yeniden insan kılmak, sistemin merkezindeki yerine oturtmak isterler. Kitabi dinlerin öngördükleri gibi diye mırıldandım. Evet dedi Günay. Daha önce de konuştuk bunu. Marx'ın çıkış noktası dinseldir. Dikkatlice bakarsan dine olan itirazının Yunan, Roma, Hristiyan tanrısını şekillendiren anlayıştan kaynaklandığını görürsün. Ekonomik çile ortadan kalkarsa, işçiler sermayecilerin boyunduruğundan kurtulurlarsa, 19. yüzyılda kaydedilen ilerlemenin meyve vereceğini, kötülüklerin son bulacağını düşünüyorlardı. Liberaller, irrasyonel otoritenin ortadan kaldırılması halinde kurtuluşun yeni bir ortam geliştireceğini söylüyorlardı. Biliyorsun, sonradan vazgeçti ama Freud de cinsel baskının kaldırılması halinde pek çok akıl hastalığının son bulacağını iddia etmişti. Sosyalistler, liberaller, psikoanalistler reçete üzerine reçete yazmışlardı. Birbirlerinden farklı ama çağın patolojisine uygun reçetelerdi bunlar. Nitekim 50 yıl sonra 19. yüzyıl reformcularının istekleri hemen tümüyle karşılanmıştı. Avrupa ve özellikle de Amerika'da işçi sınıfının sorunları Marx döneminde hayal edilemeyecek bir biçimde çözüldü. Ama batılı türdaşlarımızı Hitlerlerden, Stalinlerden ve onlara öykünenlerden koruyamamışlardı. Cevabı olduğundan neredeyse emin olduğum soruyu sordum. Sence neden Günaycığım? Sosyalizmin uygulayıcıları sermaye ve emeğin uzlaşmaz çelişkisinin iki sınıf arasında kim daha fazla pay alacak kavgasından ibaret olmadığını göz ardı ettiler dedi. Oysa uzlaşmaz çelişki her iki değer arasında bir kavgadır. eşyaların ve istifçiliğin dünyası ile hayatın ve onunla yapıcı bir biçimde bütünleşmenin dünyası. Yabancılarla yerlilerin, ölü sevicilerle yaşamseverlerin dünyası. Sosyalistler, sosyalizme ayar olanlara teslim oldular. Rafet Balla'nın Sosyalist Sol Konuşuyor adlı kitabındaki Dursun Karataş söyleşisini hatırlattım. Karataş, tek parti, bazılarının söylediği gibi demokrasiyi dışlamak şöyle dursun, işçi ve emekçi sınıflarla birlikte sosyalizmi ilerletmek için de demokrasiyi de en iyi biçimde işletebilmenin tek yoludur. Yeter ki parti Marksist-Leninist çizgiden sapmasın, sınıfsız toplum yolunu şaşırmasın, bürokratlaşıp hantallaşarak kitlelerle olan bağını koparmasın diyordu. Günay'a ne düşündüğünü sordum. İyi de kaçınılmazdı dedi. Birey sistemin merkezi olmaktan çıkarıldığında ülkeleri bürokratik yöneticilerin, yabancılaşmış ruhların işgal etmesi kaçınılmazdır. Sömürü bürokrasisiz yani yabancılaşma olmadan yaşayamaz. Yabancılaşmanın en önemli göstergelerinden biri de bürokrasinin durumuydu. Seçimle gelmiş hükümetleri de, iş dünyasını da yöneten bürokrasiydi ve bürokratların kitlelerle ilişkileri soyutlamaktan, kitlelere el olmaktan ibaretti. Bürokratlar halkı ne severler ne de ondan nefret ederler dedi. Önceden dayatılmış bir hiyerarşinin hizmetkarı olan bürokrat için halk nesnelerden ibarettir. Bu konuda en iyi tarif yine Marx'tan gelir. Bürokrat dünyaya faaliyetinin nesnesi olarak bakar. Yabancılaşmış siyasi partiler de ideologlar da öyle. Birileri Marx'ı yanlış okudu. Öyle dedi Günay. Ölümsüzleşmek, milyonlarca budalanın dudağında tebessümleşmek ve binlerce yıl anlaşılmadan tekrarlanmak, kirlenmek, genelleşmek. Ebediyet, cehennemin ta kendisi. Cemil Meriç'i hatırlıyordu. Talihsiz Marx. Gerçekten de milyonlarca budalanın dilinde kirlendi. Savaşın o akşam diline pelesenk ettiği özgürlük, insanca yaşam, Marx için sadece sosyoekonomik baskıdan kurtulmak değil, insanın eşyaların ve olayların baskısından kurtulmasıdır. Marx'ın özgür insanı gönlü zengin olanıdır. Bakınız Die Frühschrift'ten sayfa 243. Marx, servet sahibi adam diye kendisi çok bir şey olandan bahseder, çok şeye sahip olandan değil, biyofiliktir, duraladı. Ve bu bağlamda Hazreti Muhammed'e küfreden bir Marksist olamaz. Varım diyorsa ya Muhammed'i bilmiyor ya Marx'ı ya da hiçbirini. Pek muhtemeldir ki bunlardan sonuncusu doğru diye ekledi. Kapitalist dünyanın öyküsü özde aynı, ayrıntı da farklıydı. 19. yüzyıl kapitalizmi kişisel kapitalizmdi, 20. yüzyılda anonim oldu. 1800'lerde Avrupalı türdaşlarımız önlerine çıkan fırsatları değerlendirmişler, yeni yöntemler, ekonomik kurallarına uygun olarak yeni üretim teknolojileri geliştirmişlerdi. İnsanlar keşiflerinden gurur duyuyorlardı dedi Günay. Ustalıklarından gurur duyuyorlardı. Doğayı kontrol altına almış, karanlık çağların hurafelerinden kurtulmuşlardı. Akılcı olmaktan, kendilerinden başka karar merciyi tanımamaktan dolayı övünçlü, kendilerinden emin ve mutluydular. Üretenin ürettiğine yabancı olmadığı bir dönemdi 19. yüzyıl. Yastanın yerini değiştirdi. Üretenin ürettiğine yabancılaşması diye tekrarladı. 20. yüzyılın patolojisi buydu. Geçmiş zaman kullanıyor olması dikkatimi çekti. Nedenini sordum. Artık 21. yüzyıldayız dedi. Bu yüzyılın patolojisi de farklı olacak. Neoliberalizm geliyor ya. Şaka mı yapıyor diye baktım. Yapmıyordu. Üretim derken imalattan hizmet üretimine, müzik üretimine, yasa üretimine, politika üretimine kadar her türlü faaliyeti kastettiğimi anlıyorsun değil mi? Anladığımı söyledim. 20. yüzyılda üretim elden çıktı, üreteni yönetmeye başladı dedi Günay. Pazar ekonomisinin kendisine özgü kuralları sermaye sahiplerini, işlerini istemeseler de büyütmeye zorladı. Her şeyin devleştiği bir dünyada durmak, düşmek demek olduğundan temettüler ertelenir, artı değer tüketilecek yerde yeniden sisteme gömülür oldu. Atom bombasının başarısının hidrojen bombasını zorunlu kılması gibi bir girdaptı bu. Sihirli kelime büyümeydi. nihai ürünün toplumsal fayda sağlaması, insanın yaptığı işten haz alması gibi kavramlar ortadan kalktı. Mesela bak, Henry Ford gerçekten de orta direğin satın alabileceği bir otomobil, ünlü Model T üretmeyi hedef edinmişti. Para kazanmayacak mıydı? Elbette kazanacaktı ama sağladığını düşündüğü toplumsal fayda da bir o kadar haz veriyordu. Bu anlayış kayboldu. Batılı türdaşımız kendisine her an daha da büyüye zorlayan bir büyük makinenin kulu oldu. Şunu anlamalısın. Büyük makine bir amacı, kendisini aşan bir hedefi olmayan bir düzenlemedir. Afrika totemleri gibi. Tabii. Büyük makinenin insanları daha mutlu, efendim, dünyayı daha temiz, daha yaşanılır bir yer kılmak, açları doyurmak, yoksulları kollamak filan gibi hedefleri yoktur. Tersine, büyük makine değiş yerindeyse insanların arkasından iş çevirir. Çünkü teknoloji insanların emrine değil, insanlar teknolojinin hizmetine verilmiş, birey büyük makinenin her an ikame edilebilir bir parçasına indirgenmiştir. Şöyle düşün diyordu Günay. Birlikte çalışan fabrikalara, ofislere, otomobillere, metrolara, otobüslere birlikte akan milyonlarca insan, büyük makinenin öz uzmanlarının öngördükleri bir ritimde, çok hızlı değil, çok yavaş değil ama birlikte, her biri bütünün bir parçası olduğunun bilincinde, ehramlara taş taşıyan yüz milyonlarca köle. Aynı gazeteleri okuyan, aynı TV'yi, radyoyu izleyen, aynı filmi gören, birlikte üreten, tüketen ve gidişatı sorgulamayan yığın. Sorgulamayan, bireyi bu defa da büyük makine yok etti. Birkaç yüzyıl öncesinin feodal otoritesi gitti, yerine kamuoyu ve pazar denilen isimsiz otorite konuldu. İlkel klanların ben bizi tekrar ortaya çıktı. O kadar ki kişilik farklılıkları neredeyse toptan kayboldu. Farklı olmak demek, toplum düşmanı olmak demek oldu. İnsanların kendilerine ait öz gerçeklikleri, türdaşlarına iletebilecekleri gerçeklikleri soyutlandırıldı. Kimse kimseye derdini anlatamaz, kimse kimsenin dilinden anlamaz oldu. Batılı türdaşımız bundan beri sadece ve sadece kişisel gerçekliğini görecek, sadece kendi gerçekliğiyle temas kuracak, sadece kendi doğrularıyla bütünleşebilecek, kendi durumuyla halleşebilecekti. Toptan yabancılaşma. Evet. Ve tabii birey yabancılaştıkça muhakeme kabiliyeti azalıyor. Olayların arkasında yatanı, gelişmelerin nedenini kavrayamaz oluyor. Daha da kötüsü, bireysel vicdan yerini topluma uyma ve dışlanmama kaygısına bırakıyor. İnsanoğlu parmağının izi gibi eşsiz, yegane olduğunu unutuyor. Herhangi bir şey olmuyor, şeyleşiyor. Benim düşüncem, benim kararım, benim yargım, benim eylemim diyebileceği bir şey kalmıyor. Şeylerin benliği yok çünkü. Şeyleşmiş insanların benliği yok. İçini çekti. Teresa'daki rahibenin yüzünü gördüm yine. Transandantal dediğim acısını gördüm. Onca gayretten sonra ne büyük bir diş kırıklığı dedim. 16. yüzyılı köylülükten kurtulmayı, Marx'ı ve 17 devrimini, dünya savaşlarını düşünüyordum. Başını salladı. Ne yazık ki aşağıdakiler de, yukarıdakiler de, ahmaklar da, akıllılar da şeyleşti diye sürdürdü. Batılı türdaşımız kendisini bağımsız ve özgür sanan, hiçbir otorite, ilke ve vicdana kul olmadığına bütün kalbiyle inanan ama emredilmeye teşne, ama kendisinden beklenileni yerine getirmeye teşne, toplumsal makinede sürtünme yapmamaya teşne bir karakter geliştirdi. Profesör Sernaya'yı hatırla. O yukarıdakilerden değil mi? Bir profesör gençleri biçimlendiriyor. Ama Türkiye'de 100 yılda kalsa üniversitenin dikte ettiği orient kavramının dışına çıkmayacaktır. İrrasyonel otoriteden kurtulunmuş ama bu rasyonel otoriteyi de götürmüştü. Mürşitler yok oldu dedi Günay. Peygamberler zaten köhnemişlerdi. Filozofları, ideologları da pazar ahlakı yok etti. İlişkileri pazar yönlendirdiği süre neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü olduğu hususunda düşünmeye gerek yoktur, anlıyor musun? Kimsenin kimseden daha üstün, efendim, daha yüce, daha iyi olmadığına dair bir söylem geliştirilince, pazar ahlakı gereği kurunun yanında yaş da yanınca, birey insan onuruna vekarına, yeteneklerine, iyiliğine duyduğu güveni kaybeder. İnsanın şeye dönüştüğü bir durumda onur, vekar gibi kavramların saçma olduğunu düşündüm. Elbette dedi. Onurlu ya da iyi ya da hoşgörü sahibi bir mesela sandalye düşünebiliyor musun? Bu kavramlar saçmalıklara indirgenip insanın üstün vasıfları alkışlanmaz olunca birey giderek artan güçsüzlük duygusuna kapılır. Bu yüzyılda önemli olan tek şey kabul görmektir. Hal böyle olunca birey kimliğini, insanca kazanımlarını unutur, kendisini satışa çıkarır. En çok beğeniyi hangi rolüyle toplayacaksa, hangi rolü en çok alkış getirecekse o role soyunur. Ibsen'in Peer Gynt adlı oyununu anımsadım. Oyun, çağdaş insanda benlik kaybını anlatır. Peer Gynt, topluma uyarlanma, başarılı olma çabasında o kadar çeşitli rollere bürünür ki, bir süre sonra iş artık benden nasıl hoşlanıyorsanız, hangi libasımla başarılıysam öyleyime kadar gelir. 20. yüzyıl batılısının toplumsal karakteri kalabalıklara rahatça uyum sağlayan, daha çok tüketmek isteyen, zevkleri standartize edilmiş, kolayca etkilenen ve öngörülebilen biridir, bir robottur. Mısır uygarlığı ile başlayan sistematikleştirme bu yüzyılımızda son şeklini alır. Haklısın tabii. Stevenson'un dile getirdiği patoloji Peer Gynt patolojisidir. Stevenson, Adlai Stevenson dedi Günay. 1950'lerin ABD başkan adaylarından birisiydi. Artık köle olmaktan korkmuyoruz ama robot olmaktan korkuyoruz demişti. Bireyler olarak somut bir otoriteye boyun eğmiyoruz, kimseyle boğuşmuyoruz ama kendimize özgü inançlarımız yok, kendimiz yokuz. Nedenini de çağın toplumsal karakterini numune kabul edip ona uyarlanmak gerektiği şeklinde ortaya çıkan mutabakata bağlıyordu. Robot olmanın karşı konulmaz cazibesi. Şafak Özden olmayı kim istemez dedi Günay. Zeki, sevimli, başarılı, güçlü, zengin. Duraksadı, öyle değil mi? Onu açıklayacaksın tabii. Açıklayacaktı ve ben anlayacaktım tabii. Ne ki 20. yüzyıldaki bu dönüşümü, robotlaşmayı içime sindiremiyordum. Anlaşılmayacak bir şey değil dedi Günay. Her şey soyutlama ve rakamlamaya başladı. Bak, ilk dönem kapitalisti bir kalfa, birkaç çırak ile yürüttüğü işin maliyetini bilir, karmaşık muhasebe sistemlerine, bilançolara gerek duymazdı. Oysa 20. yüzyılda büyümeye zorlanan iş bilanço üzerine yapılanır. Onsuz yapamaz. Emek rakamlanmış değilse emek sayılmaz. Amerikan feministlerinin ev kadınlarının mesailerine parasal değer biçilmesi istemlerinin ardında da bu yatar. Soyutlama ve rakamlama olmadan kütle üretimi mümkün değildir tabii. Ama ne ki ekonomik aktivitenin temel uğraşı olduğu Batı toplumunda rakamlama ve soyutlama üretimi ekonomi dünyasını aştı, insanların şeylere, diğer insanlara ve kendilerine bakışlarını değiştirdi. Soyutlama insanlık tarihi kadar eskiydi. Felsefe ve bilim insanoğlunun soyutlama yeteneği üzerine kurulmuştu ama ne yazık ki yabancılaşmanın da temel öğesi oldu dedi Günay. Önce kapitalistin kendisi, sonra da üretim soyutlaştı. İnsanlar artık birisi için değil, bir şey için çalışır oldular. İşçi çıkaran birisi değil, bir şeydir. Bu şey IBM, Netaş ya da devlet bilmem ne kuruluşudur. Sorumluluk soyutlaşır, anlıyor musun? Öbür taraftan üretimi de uzmanlaşma iş bölümü soyutlaştırır. İşçi, imalat sürecinin çok küçük bir parçası ile temastadır. Örneğin sabahtan akşama tek bir makinenin kolunu indirmektedir. Üretimin bütünüyle bağdaşamaz, yapıcı ilişki geliştiremez olur. Yabancılaşma toplumlarda çalışma, iş, yaratıcı bir faaliyet dünyayı yeniden biçimlendirirken, insanın kendisi de biçimleyen bir faaliyet olmaktan çıkar. Çalışma ve eğlenme, iş ve kültür arasında uçurumlar oluşur. Çalışma artık doyum veren, mutluluk veren bir uğraş değildir. Ya Sovyetlerdeki gibi bir görev ya da ABD'deki gibi bir tutkudur. Weber buna çilecilik, zahitlik der diye hatırlattım. Evet, yabancılaşmış hiçbir şekilde doyum vermeyen çalışma iki tepkiyle sonuçlanıyor. İlki hiçbir şey yapmamayı, tam anlamıyla tembelliği idealize etmek. İkincisi ise işe ve onunla ilgili her şeye ve herkese karşı geliştirilen, kökleri derinde ve bir o kadar da bilinçsiz bir düşmanlık. Her iki ruh halinde bir yandan verimsizlik demektir. Öte yandan karıncayı incitmekten korkan bir adamı dünyanın sonunu getirecek silahın yapımında gönül rahatlığı ile yer alabilecek kadar boş verici kılar. Bu noktada insanoğlunu kendisini yok etmekten ne dini inançları, ne vicdanı, ne ideolojisi kurtarabilir. Satın alınan şeyin kullanılan şey olmaktan çıkması halinin tüketimin soyutlanması olduğunu söyledi. Tüketime, yani üretimin nihai amacına yabancılaşabilir mi? O da oluyor. Çok da hoş bir hikaye anlattı. Sanıyorum Marşal von Moltke'nin hatıralarında vardı. Anadolu'da Ankara civarında bir yerde otomobille seyahat ederlerken tipi altında bir çuval odun taşıyan bir ihtiyara rastlarlar. Nereye gittiğini sorarlar. Adam kestiği odunları aşağıdaki köye satmaya götürdüğünü söyler. Haline acırlar, kaça satmayı planlıyorduysa ona o parayı vermeyi, yükünden kurtarmayı teklif ederler. Adam önce kabul eder. Parayı alır, yükünü karın ortasına bırakır ama hemen sonra kendisine gelir, yok der. Aşağıda insanlar soğuktan titreşirlerken ben bu odunları buraya 3 misli para da verseniz bırakamam. Alın paranızı geri. Odunları gerisin geriye toplar, yürümeye devam eder. Üretimden amaçlanan tüketime sahip çıkmanın bildiğim en iyi örneğidir bu hikaye. Tüketimde yabancılaştırma işlevini para üstlenmişti. Para varsa müzikle uzak yakın ilişkisi olmayan birisi milyonlarca liralık bir set alabilir. Tıpkı Çırpıcı Mahallesi'nde tek bir elektronik sazla doldurulan adi kaseti çalmak için satın alınan Pioneer teypler gibi diyordu. Gazete olsun okumayan birisi Britannica'ya sırf toplumsal bilançosunun aktifine girsin diye talip olabilirdi. Satın alınan şeyin niteliği alanın gayretiyle artık niteliksel olarak da orantılı değildir.